Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Lewis Hayden, A Primer for Forgetting. Getting Past the Past adlı kitabı unutmayı yalnızca eksiklik, hastalık ya da sorumsuzluk olarak gören yaygın anlayışa karşı çıkan deneme ve kültürel eleştiri çalışmasıdır. Hayden, hafızanın kişisel kimlik, tarih, sanat ve siyaset için taşıdığı değeri reddetmez. Bunun yerine, bazı anlarda geçmişe tutunmanın insanı ve toplulukları kilitleyebileceğini, unutmanın ise iyileşme, hayal gücü, bağışlama ve yeniden başlama için gerekli olabileceğini araştırır. Kitap, antik mitlerden modern edebiyata, travma tartışmalarından uzlaşma girişimlerine uzanan parçalı ama bağlantılı bir düşünce ağı kurar. Hesiodos, Jorge Luis Borges, Elizabeth Bishop ve Desmond Tutu gibi farklı isimler bu sorgulamanın kaynakları arasındadır. Hayden annesinin ilerleyen demansı ve kendi yaşlanmasına ilişkin düşünceleri de konuyu soyut bir fikir olmaktan çıkarır. Bu nedenle eser, unutmayı savunan basit bir tez değil, neyin hatırlanacağına, kimin unutma hakkına sahip olduğuna ve geçmişle nasıl yaşanacağına dair dikkatli bir incelemedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, unutmayı hafızanın karşıtı değil, seçici ortağı olarak düşünmek. Hayden'ın temel hamlesi, hafıza ile unutmayı birbirini yok eden iki ayrı güç gibi ele almamaktır. Ona göre her hatırlama eylemi aynı zamanda bir ayıklamadır. İnsan zihni bir olayı anlatılabilir ve taşınabilir hale getirirken sayısız ayrıntıyı geride bırakır. Bu seçicilik, hafızanın kusuru değil, işleyiş koşuludur. Aksi halde geçmiş, sürekli ve eşit yoğunlukta geri dönen ayrıntı yığınına dönüşürdü. Hayden bu noktadan hareketle, günümüzün kayıt ve arşiv tutma isteğine mesafeli yaklaşır. Her şeyi saklamak, her şeyi doğru anlamak veya her zaman adil biçimde anmak anlamına gelmez. Türkiye'de de aile albümlerinden devlet arşivlerine, yakın tarihe dair anma tartışmalarından dijital hafızaya kadar kayıt bolluğu ile ortak anlayış aynı şey değildir. Kitabın sorusu, geçmişin silinip silinmemesi değildir. Asıl soru, geçmişin bugünü yönetmesine izin vermeden onunla sorumlu bir ilişki kurulup kurulamayacağıdır. Böylece unutma, bilinçli inkarla eş tutulmaz. Bazı ayrıntıların zamanla etkisini kaybetmesi, kişinin yeni deneyimlere ve yeni bağlara yer açabilmesini sağlar. Hayden yaklaşımı, hatırlamanın değerini korurken hafızayı mutlak bir ahlaki buyruk olmaktan çıkarır. İkinci olarak, kişisel travmada unutma, bastırma değil. Zaman içinde dönüşme ihtimalidir. Kitap, acı veren deneyimlerden sonra unutmanın ne anlama gelebileceğini özellikle dikkatle ele alır. Hayden, travmatik olayların üstünü örtmeyi veya mağdurlardan geçmişi yok saymalarını istemeyi savunmaz. Böyle bir talep, çoğu zaman güç sahibi olanların rahatlığına hizmet eder. Buna karşılık, travmanın her an aynı yoğunlukla yaşanmasının da iyileşme olmadığını gösterir. Unutma burada olayın hiç olmamış sayılması değil, olayın kişinin bütün benliğini ve zaman duygusunu ele geçirmemesidir. Geçmişin sindirilememiş hali, bugünü sürekli tekrar eden bir yaraya çevirebilir. Yas, anlatı, tanınma, bakım ve güvenli ilişkiler, bu yükün zamanla farklı bir yere yerleşmesine yardım edebilir. Hayden annesinin demansına dair kişisel arka planı, unutmanın yalnızca iradi bir tercih olmadığını da hatırlatır. Belek kaybı, sevilen bir insanın değişimini izleyen aileler için korku ve keder yaratabilir. Yazar bu gerçeği romantikleştirmez. Yine de benliğin yalnızca depolanan anılardan oluşmadığını düşündürür. Bir insanın şimdiki varlığı, ilişkileri ve karşısındakine verdiği karşılık da önem taşır. Bu ayrım, unutmayı hem psikolojik bir ihtiyaç hem de etik sınırları olan karmaşık bir süreç olarak görmeyi sağlar. Üçüncü olarak, toplumsal uzlaşmada önce hakikat, sorumluluk ve onarım gerekir. Hayden'ın en tartışmalı katkısı, unutma fikrini savaş, kölelik, katliam ve tarihsel şiddet gibi kolektif yaralarla ilişkilendirmesidir. Kitap, toplumsal barış adına hemen unutma çağrısı yapmanın tehlikeli olabileceğini açıkça görünür kılar. Çünkü unutma çağrısı, geçmişte zarar görenlerle zarar verenler arasında eşitlik varmış gibi davranabilir. Bu nedenle ortak hafızada önce olayın tanınması, sorumluluğun üstlenilmesi ve mağdurların taleplerine cevap verilmesi gerekir. Hayden Sand Creek katliamı üzerine düşünürken vurguladığı çerçeve, anıt veya resmi tarihi alan oluşturmanın tek başına yeterli olmayabileceğidir. Hakikat, özür, bağışlanma talebi, tazmin ve gerektiğinde kayıplara saygılı bir defin gibi somut onarım biçimleri önem taşır. Ancak bu tür bir karşılık verildiğinde geçmişin topluluğun her anını yöneten bir hesaplaşma biçimi olmaktan çıkma ihtimali doğar. Türkiye bağlamında da zor tarihsel meselelerde bu ayrım önemlidir. Unutma, tanınmamış acıların üstünü örtmek için kullanıldığında uzlaşma üretmez. Buna karşılık, dürüst yüzleşme sonrasında öfkenin ve düşmanlığın kuşaklar boyu aktarılmasını engelleyen bir gevşeme mümkün olabilir. Haydn hedefi hafızasız bir toplum değil, sorumluluk aldıktan sonra geleceğe hareket alanı açabilen bir toplumdur. Dördüncü olarak, yazı. Arşiv ve sözlü gelenek arasındaki gerilim, geçmişin nasıl değiştiğini gösterir. Haydn, yazılı kayıtların sağladığı güvenceyi bütünüyle reddetmez. Fakat yazının unutma üzerindeki etkisini sorgular. Sözlü kültürlerde anlatılar, kuşaktan kuşağa aktarılırken değişebilir, bazı ayrıntılar kaybolur, bazı vurgular güncel koşullara göre öne çıkar. Bu esneklik, tarihsel doğruluk bakımından risk taşısa da topluluğun geçmişle canlı bir ilişki kurmasını sağlayabilir. Yazı ise anlatıyı sabitler, bir sürümünü kalıcı ve yetkili hale getirir. Haydn aktardığı antropolojik tartışmalar. Sömürge döneminde Afrika'daki sözlü anlatıların yazıya geçirilmesinin yalnızca koruma değil, aynı zamanda müdahale olduğunu düşündürür. Daha önce ihtiyaçlara göre dönüşen hikayeler, dışarıdan kayda geçirildiğinde değişmeye daha kapalı hale gelir. Bu mesele Türkiye'nin destan, türkü, masal ve yerel tarih gelenekleri açısından da anlaşılabilir. Sözlü aktarım, aynı hikayenin farklı yörelerde, farklı biçimlerde yaşamasına izin verir. Kitap, bu değişkenliği otomatik olarak yalan veya bozulma saymamayı önerir. Elbette yazılı belgeler, hak ihlallerini kanıtlamak ve hesap verebilirlik sağlamak için vazgeçilmezdir. Haydn işaret ettiği sorun, belgenin kendisi değil, belgenin geçmişi tek ve donmuş bir anlama kapattığı varsayımıdır. Unutma, burada kültürel boşluk değil, anlatının bugünün ihtiyaçlarıyla yeniden ilişki kurabilme kapasitesidir. Son olarak, hayal gücü ve benlik. Geçmişin eksiksiz korunmasından değil, boşluklardan da beslenir. A Primer for Forgetting, unutmayı sanatsal yaratım ve manevi arayışla da ilişkilendirir. Haydn kullandığı çerçevede hayal gücü, hafızayla boşluğun birlikte çalıştığı bir alandır. Sanatçı geçmişten imgeler, hikayeler ve biçimler alır, fakat onları aynen tekrar etmez. Seçer, dönüştürür, birleştirir ve bazı unsurları dışarıda bırakır. Bu nedenle yaratıcı çalışma, güçlü bir hafıza kadar unutabilme, yani eldeki malzemeye mesafe koyabilme becerisi de gerektirir. Kitapta edebiyat ve mitolojiye yapılan göndermeler, bu fikri teorik bir önerme olmaktan çıkarır. Haydn, ayrıca benlik fikrine de temkinli yaklaşır. İnsan, geçmişte yaptıklarının ve başına gelenlerin toplamı değildir. Kişinin kendini sürekli eski hikayesi üzerinden tanımlaması, değişim imkanını daraltabilir. Bazı manevi geleneklerde görülen kendini unutma düşüncesi, kişinin sorumluluklarından kaçması anlamına gelmez. Daha çok, ben merkezci anlatının gevşemesi ve dünyanın başka yönlerini algılayabilme halidir. Bu yaklaşım, güncel kişisel gelişim dilindeki her şeyi hatırla, her deneyimini arşivle, kimliğini sürekli sergile anlayışından belirgin biçimde ayrılır. Haydn için unutma, boş bir zihin ideali değildir. Yeni bir imge, ilişki veya düşünce doğabilsin diye zihinde yer açan faal bir süreçtir. Sonuç olarak, A Primer for Forgetting, hafıza araştırması, deneme, kültürel eleştiri ve edebiyat arasında dolaşan, doğrudan çözüm listeleri vermeyen bir kitaptır. Bu yüzden özellikle felsefi denemelerden, tarihsel hafıza tartışmalarından, sanatın işleyişinden ve travma sonrası toplumsal onarım meselelerinden hoşlanan okurlara hitap eder. Yakınını demans nedeniyle değişirken izleyenler için de kolay teselli sunmadan hafıza kaybının insani tarafını düşünmeye alan açabilir. Kitaptan alınabilecek pratik fayda, unutmaya hemen iyi veya kötü etiketi yapıştırmamak, hangi unutmanın kime yaradığına dikkat etmektir. Kişisel düzeyde bu, geçmişteki bir olayın hayatın tamamını belirlemesine izin vermemeyi düşünmek olabilir. Kamusal düzeyde ise, uzlaşma söylemlerinin hakikat, sorumluluk ve onarımdan önce gelmemesi gerektiğini ayırt etmeyi sağlar. Haydn'ı benzer hafıza kitaplarından ayıran özellik, nörobilimsel bir bellek rehberi ya da yalnızca tarihi anma savunusu yazmamasıdır. Mit, şiir, siyaset, kişisel deneyim ve etik sorunları aynı düşünsel alanda buluşturur. Bunun karşılığında, kitap zaman zaman dolaylı, çağrışımlı ve tartışmaya açık ilerler. Okur, kesin kurallar yerine gerilimlerle karşılaşır. Fakat eserin değeri de buradadır. Unutmanın bazen kaçış, bazen zorunlu kayıp, bazen de sorumlu bir yeniden başlama olabileceğini, her bağlamın kendi ölçüsü içinde değerlendirmeyi öğretir. Destek olmak isterseniz, Louise Hyde kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.